Musa 16. ayrım. Sayfa 275. 3. Uzaktaki şafak. Yas ve engeller. Yeşu bir sabah Mişael'e bakarak bir süredir Kadiş'in üstünde bir uğursuzluk var diye mırıldandı. Gerçekten de önceki gün Harun'un iki oğlu Nadab ve Abihu aynı anda hastalanmışlar ve hastalık süratle ağırlaşmıştı. Öyle ağırlaşmıştı ki ikisi de korkunç sancılarla kıvranarak son nefeslerini vermişlerdi. Kamp, düne kadar sapasağlam olan 25 ve 26 yaşındaki iki genç adamın ani ölümüyle sarsılmıştı. Tartışmalar sürüyordu hala. Bazı kimseler ölümlerin, Tanrı'nın öfkesi sonucu olduğunu söylüyorlar, bazıları gençlerin zehirli bir şey yedikleri için öldüklerine inanıyorlardı. Bu tartışma önemliydi. Çünkü yapılacak cenaze töreni tartışma sonucuna göre yapılacaktı. Günahsız olarak ölmüş dindar leviler olarak mı defnedileceklerdi, yoksa alelacele birkaç dua okunup herhangi bir yere gizlice mi gömüleceklerdi? Fikri sorulan Moz, ölenlerin kardeşlerine, Eleazar'la İtamar'a ve kutsal mekanın görevlileri olan öteki levilere danıştı. Önceki gün hiç tanımadığımız bir takım otları yediler. Biz ikimiz yemedik, diye anlattı Eleazar. Sebep bu değil, diye itiraz etti levilerden biri. Bizim sözlerimize ve babalarına rağmen Tanrı'ya götürülen sungulardan birinin iyi yakılmadığını iddia ettiler. Ve iddialarında ısrar ederek yeni bir sungu yaptılar ki bu ağır bir suçtur. Tanrı bu ek sunguları kabul etmedi. Ve ilahi ceza onları buldu. Zehirlenmiş bitkileri yediler. Şayet ölümler hakkında bir şüphe varsa, bu şüphe de rahiplerden kaynaklanıyorsa, bir kez daha Tanrı iradesini hiçe sayma şüphesi yaratmamak gerek dedi Moz. Böylece iki kardeş, gerçek bir tören yapılmadan dağda gömüldü. Harun'la Elişeba ve öteki oğullar, Eleazar ve İtamar, ölen kardeşlerin günahı onlara ve ailelerine de yüklenmesin diye Tanrı'dan bağışlanma dilediler. Cenaze töreninin tanıkları sadece onlardı. Bunca acı Elişeba'yı tüketmişti. 42 yaşında bir gün birden ölüverdi. Karısının cenaze töreninde ayakta durabilmesi için Harun'u tutmak gerekti. 3 gün sonra Moz kardeşini görmeye gitti. ''Çok zamanım kalmadı.'' dedi Harun fısıldar gibi. ''Ancak 54 yaşındasın.'' dedi Moz. ''Ümitsizliğin seni tüketmesine izin verme.'' Ama Harun'un 70 yaşını geçmiş bir ihtiyar gibi göründüğünü inkar edemezdi. ''Tanrı'nın bana verdiği görevi sürdürecek gücüm yok.'' dedi Harun. ''O gücü sana Tanrı verdi. Ama artık geri almış. Tanrı lütfettiklerini sebepsiz geri almaz. Biz onlardan yoksun bırakan hatalarımızdır.'' ''Öyleyse.'' diye göğüs geçirdi Harun. ''Hatalarım oldu. Ama kimin yok ki?'' Eleazar'la İtamar, Mos'a bir işaret yaptılar. Babaları bitkindi. Harun bir daha kalkamadı. 5 gün sonra ruhunu teslim etti. Moz, Harun'un iki oğlu ve öteki 7 Levi ile kardeşinin çadırına gitti. Ölenin baş rahip giysilerini almalarını emretti. Sonra bunları bir tören havası içinde büyük oğul Eleazar'a giydirdi. Sonra bütün Levilerin katıldığı büyük cenaze töreni yapıldı ve Moz 30 günlük yaz ilan etti. Uzun çile yıllarının arkadaşı yoktu artık. Moz'un yoldaşları genç adamlardı şimdi. Yeşu, Mişael, Hur. Oysa onlar yaz günlerini sayıyorlardı gizlice. Kendilerini zor tuttuklarını anlıyordu Moz. Kadeş'te 100 yıl bekleyecek değillerdi. Amiel'in önderliğinde kuzeye doğru yola çıkmış olan 3000 kişilik Mısır birliklerinden kaçmak isterken Amalekliler'le Kenanlıların eline geçtiklerini öğrendikleri zaman sabırsızlıkları daha da arttı. Amalekliler bir süre önce Yeşu'dan yedikleri şamarı hala hazmedemedikleri için Apiruların çoğunluğunu kılıçtan geçirmişler, kalanları da tutsak etmişlerdi. Ne var ki, Mos'un iznini ve duasını almadan böyle bir serüvene atılmış olanlar için yas tutulmayacaktı. ''Onlara söylemiştik.'' dedi Yeşu, ölenlerin ardından. ''Daha kalabalık olsalardı.'' diye başladı Mos, ama arkasını getirmedi. ''Bile bile tehlikeye atıldılar.'' dedi son olarak Yeşu. Birbirlerini öyle kolay anlıyorlardı ki cümlelerin sonunu getirmeye bile gerek kalmıyordu. ''Biz nereden geçeceğiz?'' diye sordu Moz. ''Daha doğuda, ülkenin içlerine doğru, arabanın kıyısını izleyen yolu deneyelim. Ama geçiş hakkı alabilir miyiz bilmiyorum, dün de söyledim, Edomlular, Moablılarla ittifak yapmışlar, bize bayıldıklarını da söyleyemem.'' Yaz biter bitmez Moz, Edom kralına bir elçi göndererek ülkesinin sınırı üzerindeki araba ırmağını izleyen yoldan geçmek, sadece geçmek için onay istedi. Edom ülkesi birkaç site devletten oluşuyordu. Bu siteler kendi prenslerinin yönetimindeydiler ve hepsi kral dedikleri en güçlü prensin vesayeti altındaydı. Bizler İsrailli kardeşlerin burada Kadeş'teyiz diyordu Mos mesajında ve Kenan'a doğru kuzeye çıkmak istiyoruz. Senin bağlarını ve tarlalarını çiğnemeyeceğiz. İçeceğimiz su için para ödeyeceğiz ve senin ülke sınırından çıkıncaya kadar kuzeye doğru mola vermeden yola devam edeceğiz. Bu barışçı bir mesajdı. Elçiler öfkeyle geri döndüler. Mos'un söz ettiği kardeşlik kralın umrunda değildi ve cevabı açık olduğu kadar da kesindi. Söz konusu bile olamaz. Bekle dedi Yeşu. Edom'da birçok prens var. Bazıları yine de geçmemize izin verir. Kadeş'le araba yolunun girişi arasındaki uzaklık azdı. Geçiş için bir deneme yapılabilirdi. İki gün sonra Obat'a henüz varmışlardı ki gürültü ve bağırışmalar göğe yükseldi. Silahlar parlıyor, atlar kişniyordu. Bu yollarını kesmek için mevzilenmiş ordu birlikleriydi ve çok iyi silahlanmışlardı. Mızrak, kılıç, kalkan, okçular ve atlılar. Mısırlılar kendilerini savunmaları için onları hazırlamıştı. Saldırıya kalkmak, buralarda yakın bir yerlerde uyuklamakta olan Mısır aslanını uyandırmak olurdu. İki taraf, 300-400 arış kadar birbirlerine yaklaştıktan sonra durdu. Yeşur'un askerleriyle karşıdakiler birbirlerine kollarını sallayarak tehditler savuruyorlardı. Ata binmiş 3 subaydan oluşan küçük bir müfreze, Apirulara doğru ilerledi. ''Komutanınız kim?'' diye sordu içlerinden biri. Yeşu Mos'u gösterdi. ''Komutan sen misin? Sen Mos olmalısın. Peygamber dedikleri.'' Mos kısaca başını sallayarak cevap verdi. ''Burada 7000 askerimiz var. Edomlu ve Moablı. Zorla geçmeyi deneyecek olursanız hemen bugün bir bu kadar daha askerimiz bize katılacaktır. Başınıza neler geleceğini kestirmek için peygamber olmak gerekmez.'' Subay tehditlerini daha da güçlendirmek istercesine çenesini yukarı kaldırarak durdu. Apirulara hor gören bir bakış fırlattıktan sonra yanındakilere geri dönme emri verdi. Mos duygularını ele vermeden kımıldamadan duruyordu. Demek casusların Yeşo verdiği bilgi doğruydu. Edomlularla Moablılar birleşmişlerdi. ''Bu durumda dost doğru yola devam edelim.'' dedi Yeşo Edom'un doğusundan geçerek gideriz. Edom ordusunun bakışları altında Obot'tan ayrıldılar. Seçilen yeni yolda tehlikesiz değildi. Çünkü Edom'un kuzeyinden ve Boab'ın güneyinden iki ülkenin arasından geçiyordu ama iki ülkeden de ne birinden ne öbüründen geçecek değillerdi. Müttefik orduların alarma geçmesi olasılığı pek fazla değildi. Akşam hiçbir aksilik olmadan bir Moab köyünün Puno'nun yakınına geldiler. Çadırları kurmadan geceyi orada geçirmek üzere durdular. Çünkü Mos sabah şafakla tekrar yola çıkılacağını söylemişti. Bir sonraki etap dağlık, kızıl topraklı kıraç bir yoldu. O akşam başka bir Moab köyünün İhyabar'ın yakınında durdular. Su bulamayacağız diye yakınmaya başlamıştı göçmenler ama buralara keşfe gelmiş olanlar güvence verdi. Yakında bir yerde bir çavlan ve dere vardı. Adı Zaret'ti. Orada daha uzunca bir süre su depolayacak, hayvanları sulayacak ve yıkanacak kadar kaldılar. Sonra Edom ülkesi ile Moab toprakları arasında uzanan bir sıra dağı izleyen yoldan geçtiler. Yolun sağında çöl, göz alabildiğine uzanan bir aslan postuna benziyordu. 10 gün sonra Arnon ırmağını geçtiler ve Yeşu nihayet rahat bir nefes aldı. Düşman topraklarının büyük bir kısmı geride kalmıştı. Şimdi Moab ovalarıyla Ammonoğulları ülkesinin sınırlarında Amorilerin toprakları üzerindeydiler. Bu durumda belki Amori topraklarından geçebiliriz dedi Mos. Kralları konfederasyonun başkanı Sihon Moablıların düşmanıdır. Onların müttefiği olamaz. Kavgalarına karışacağını da sanmam. Ertesi sabah erkenden sözü geçen krala oturduğu Hesbon kentine elçilerini yolladı. Elçi, Moab kralına yazdığı mektubun benzeri bir dostluk mesajını Sihon'a götürüyordu. Çadırlar kurulmamıştı. Kısa süre sonra Amori ülkesinden geçerek dağların ardına, Ürdün ve Kenan'a doğru yola çıkacaklarına göre burada konaklayarak vakit kaybetmenin anlamı yoktu. Sonrası ne olursa olsun birkaç kez mızrak ve kılıç kullanmak gerekse bile hiç kimse onların vaat edilmiş topraklara girmesine engel olamazdı. Haberciler öğleye doğru ilk sefer olduğundan da daha öfkeli olarak geri döndüler. Öbüründen daha beter. Korkmasa Bizi tutsak edecekti. Söylemediğini bırakmadı, küfretti. Bize saldıracakmış, hemen. Moz, korkunç öfkelerinden birine daha kapıldı. Ama Yeşu soğukkanlıydı. Ok yaydan çıktı, dedi. Bütün bu adamların hakaretlerine daha fazla katlanacak değiliz. Bana savaş emri veriyor musun? Tanrı seninle beraber olsun, diye cevap verdi Moz. Sonraki saatler kampın düzenlenmesiyle geçti. Levilerle değerli yükleri güvende olacakları bir yere daha geriye nakledildi ve Yeşu'nun askerleri şimdi sayıları 5500'ü bulmuştu. Önde yerlerini aldılar. Nihayet bu vahşilerle hesaplaşma vakti gelmişti. Kabile şefleri bir tören havası içinde son nüfus sayımının sonuçlarını bildirmeye geldiler. Amir'in çıkıp gidişinden sonra şimdi 25.067 kişiydiler. 18-60 yaş arası 7.012, 8.120 kadın, 18 yaşın altında çocuklar ve yetişme çağındakiler 3.700, 4.230 ihtiyar ve 1.850 köle, Amalekli ve Mısırlı tutsak. Moz başını salladı. Onlar Tanrı'nın gönderdiği tohumlar, dedi Moz. Yarın onları Kenan topraklarına ekeceğiz. Kollarını göğe kaldırarak bağırdı. Tanrım, izin ver. İzin ver çilemiz sona ersin. Evet Tanrım, gözyaşlarımızı kurut, diye bağırdı yargıçlar bu kez bütün kalpleriyle. Üç boru sesi. Yeşu adamlarını düşmanı karşılayacak olan cepheye sağda ve solda iki boynuz oluşturacak biçimde yerleştirmiş, ortada iç bükey bir yay çizen bölgede üç sıra okçu mevzilenmişti. Kamp karalık yamacın dibindeydi. Hesbon yönünden gelen Amoriler ufukta göründüğünde dağların dorukları mordan pembeye dönüşüyordu. Yeşu bir kayanın tepesine çıkarak baktı ve gözlerini kıstı. Doğrudan Apiruların geçici kampına ulaşan bir doğal çöküntüyü izleyerek yürüyorlardı. Piyadeyi küçük bir atlı okçu birliğiyle 200 kadar asker oluşturuyordu. Savaş arabası yoktu. En geç yarım saat sonra burada olacaklardı. Kampa koştu ve Mos'a ''Herkesin, kadın, erkek, çocuk, herkesin dağa çıkmasını emret.'' dedi. ''Benim vereceğim işaretle üç kez boru çalacağım. İlk ulaşan atlıların üstüne dağdan kayaları yuvarlamaya başlasınlar. Kampta mümkünse hiç kimse kalmasın. Kimse denkleriyle uğraşmasın. Hiçbir şey olmayacak.'' Mos başını sallayarak onayladı. Yarım saat geçmeden herkes emirleri yerine getirmeye koşmuştu. Amori süvarileri Yuşe'nin birliklerinin ortasına doğru at sürdüler. Apirular tuzağı derinleştirmek için geri çekiliyorlardı. Birkaç dakika sonra düşman birliğinin büyük bir kısmı sürekli derinleşen bir halicin içindeydi. Boşaltılmış kampa kadar gelmişlerdi. Atların toynakları yerdeki katlanmış çadır denklerini, giysi ve yiyecek torbalarını sağa sola savurdu. Amoriler o an düştükleri tuzağı fark ettiler ve saldırmaya başladılar. Yuşe borusunu üç kez öttürdü. Hemen ardından kulakları sahar eden bir gümbürtü boru sesine cevap verdi. Kocaman kayalar peş peşe dağlardan yuvarlanmaya başladı ve dehşete düşen atları dağıtarak, devirerek, binicilerini ezerek saldırıyı alt üst etti. O zaman düşmanın önü sıra sürekli geri çekilen Apura askerleri saldırıya geçti. Atının üzerinde kalabilmiş olan düşman süvarileri de şaşkına dönmüşlerdi. Bir Apuru'yu nişanlayıp mızrağı saplamaya hazırladığı an Apuru kendini bir anda bir kayanın arkasına atıyor ve mızrak kayaya çarpıyordu. Attan düşenlerse uzun yaşayamıyorlardı. Apurular bir kılıç darbesiyle işlerini bitiriyordu. Piyade o sırada kampa ulaştı ve önlerinin kayadan bir duvarla kapalı olduğunu gören Amoriler bir an ne yapacaklarını şaşırdılar. Sağa ve sola Yeşu'nun askerlerine doğru saldırıya geçtiler ama Apiruların iki yanda oluşturduğu iki piyade kolu bir anda üstlerine kapanarak onları kuşattı. Amoriler tuzağa düşmüşlerdi. Şimdi dövüşecekleri bir değil sayısız cephe vardı. Apiruların silahlarıyla gitgide küçülttüğü bir küme halinde ortada kendilerini savunmaya çalıştılar. Ve tam o sırada üstün oldukları besbelli olan Apirular birden çekildi. Birbirlerine sokulmuş duran Amoriler koşarak uzaklaşan düşmanlarının ardından baka kaldılar. Peş peşe çalınan üç boru sesinin ne demek olduğunu anlamışlar mıydı? Anladılarsa da geç kalmışlardı. Depremi andıran korkunç bir gümbürtüyle birlikte kayalardan oluşmuş bir çığ dağlardan koparak dört nala kalkmış bir at hızıyla üstlerine geldi. O sırada 300-400 arış ötede mevzilenmiş Apiru askerleri kayalardan kurtulabilmiş olanları sapanlarıyla taşa tutuyordu. Savaş alanında bir tek Amori kalmamıştı. Saldırının başlangıcından bu yana 2 saat bile geçmemişti. Dorukların üstünde gökyüzü altın ışıltılarıyla parıldıyordu ve dağların kızıl yamaçları kırmızımsı bir sisle örtülüydü. Savaş alanında sadece şurada burada can çekişenlerin hırıltılı inlemelerinin bozduğu bir sessizlik egemendi. Yeşu gözlerini dağa kaldırdı ve yukarıda kıpırtısız duran halkı gördü. Bir kez ama uzun uzun borusunu öttürdü. O an askerler arasından bağırışmalar yükseldi. Sonra yukarıdaki insanların bağırmaları duyuldu. Kolunu kaldırdı. Yukarıda, ta yukarıda duran bir adam da kolunu kaldırdı ve Yeşu, ışık içindeki göğün önünde rahatça göremediği adamın Mos olduğunu bildi. Sonra insanlar aktı. 25.000 apiru dağ yamaçlarından insan kayalar gibi indi. Yeşu'ya koştular, kucakladılar. Omuzlarını aldılar, askerlere sarıldılar, hatta onları bellerine sarılıp kaldıracak gücü bile buldular kendilerinde. Savaş alanı ortaya saçılmış kayalar ve insan ölüleri arasında dans edilen kocaman bir sahneye benzedi. Kalabalığa tepeden bakan Yeşu gülüyordu. Bu gülen savaş kahramanı, orada inanılmaz güzelliğiyle, Tanrı'nın verdiği gücün güzelliğiyle gülen bu kahraman. Mos ona huşu içinde bakıyordu. Yeşu omuzlarından sıyrıldı, yere indi ve Mos ona sarılarak bütün gücüyle gökyüzüne baktırdı. "Yahve, seni takdis etsin!" diye bağırdı. Bu tanrısal adı ilk kez kalabalığın önünde söylüyordu. Ve gülüyordu Mos. Evet, çok uzun süreden beri gülmediği gibi gülüyordu. Gülerken ışık saçıyordu çevresine. İlk fetih. Yaralı ve ölülerin sayımı yapıldı. Yeşu 115 askerini kaybetmişti. Onların defnedilmesi öğlene kadar sürdü. Sonra yenilmiş düşmanın silahları ve değerli eşyası alındı. Herkes atların toynaklarıyla sağa sola savrulmuş ve çoğu delinip etrafa saçılmış denklerini topluyordu. Sonra emir beklediler. Çünkü herhalde burada kayalar ve düşman ölüleri arasında çadırlarını kuracak değillerdi. Mos şeflere Hesbon'a gidiyoruz dedi. Hemen yola çıktılar. Askerler önde yürüyordu. 1 saate kalmadan Hesbon'a vardılar. Kent bomboştu. Evini terk etmek istememiş bir ihtiyar, kent halkının kaçtığını söyledi. Sihon'un sarayını aramak için önden giden Yeşu, orada dehşet içinde titreyen kölelerden başka kimse bulamamıştı. Öylece bırakılmış bir sofra, yarısı ancak içilmiş kadehler, yerlerde sürünen birkaç takı, şimdi artık silahsız olan zorbayla avanesinin müthiş bir telaşla gittiğini gösteriyordu. ''Sihon nerede?'' diye sordu Mos ihtiyara. ''Komşu kente gitti.'' ''Hangi kent?'' ''Elaale. Buraya çok yakın.'' Sırf kemik kalmış bir parmak uzatarak yönü gösterdi. ''Bin adamını al peşinden git.'' dedi Mos Yeşu'ya. ''Onu yakala ve kenti ateşe ver. Amorilerden, Muaplılar ya da Edomlulardan yardım isteyebilir. Bu adamla bu halkın alçaklığı üstüne güneş batmamalı. O sırada biz burada kalacağız.'' Bundan böyle bu kent artık bizimdir. 4 sütunlu büyük salonu ve salon çevresindeki sayısız küçük bölümleriyle saray çok sayıda aileyi barındırabilirdi. Mos, Tisipora ve 2 oğluyla dairelerden birine yerleşti. Ötekileri Eleazar'la Itamar ve ailelerine verdi ve kuşkusuz en güzelini Yeşu'ya ayırdı. İnsanlar terk edilmiş evleri işgal ettiler. Bu sırada askerle çocuklar evleri yağmalayarak yiyecek, giysi, altın, gümüş ve bakır ne buluyorlarsa alıyorlardı. Mos sadece şarapla zeytinyağının alınmasını yasaklamış, Michel Mos'un emriyle bunlara el koymuştu. Çünkü şarap ve zeytinyağı kolay bulunan şeyler değildi. Ortada bırakılmış birkaç köle kılıçtan geçirilmek korkusuyla titremişlerdi. Sonra yeni efendiler bulduklarını anlamışlar ve Tisipora'yı güldüren bir hevesle hizmete koşmuşlardı. Eleazar, akşamdan önce Tanrı'ya şükranımızı sunmalıyız dedi Mos. Sonra onunla ve öteki levilerle birlikte Hesbon'un büyük meydanında geçici bir sunak yaparak kurban törenini hazırladılar. Sonra şefleri aracılığıyla halkı meydanda topladı. Kurban olarak bir koç kesildi ve tam alevler sunağın üzerindeki dal parçalarını sararken Hesbon'un ötelerinde batan günün son ışıkları arasında başka bir dumanın yükseldiğini gördüler. Bir başka sunakta Tanrı'yı yücelten bir başka ateş yanıyordu ve herkes bunun Eleale olduğunu anladı. Kurban töreni kurallara, şartların el verdiği ölçüde uyarak tamamlanmıştı. Mos yargıçları, kentte buldukları yemekleri birlikte yemeğe davet etti ve ilk kez büyük olduğu Gershom'u yanında getirdi. Ziyafet, herkes Elale'nin alevlerini görebilsin diye sarayın çatısında verildi. Stito, yere keçi postları sermiş, yastıklarla süslemişti. Moss sağındaki yeri boş tutmuştu ve yeşil adamları yetişebilsin diye yemeği mümkün olduğunca geç başlatmak istiyordu. Stito, kadehleri doldurmuştu ama kimse elini sürmedi. Hava kararıyordu. Yeşu, elleri bağlı bir adam ve iki mızraklı askerle birlikte göründüğünde akşam rüzgarı meşalelerin alevleriyle oynamaya başlamıştı. ''Size Sihon'u getiriyorum.'' dedi, yorgunluğun kıstığı sesiyle. ''Gel, otur.'' dedi Mos Yeşu'ya, yanındaki yeri göstererek. Kadehini kaldırdı ve konuklarına bakarak konuştu. ''Tanrı'nın kılıcını zaferle taşlandıran adamın sağlığına içiyoruz.'' dedi. Ve Tanrı, düşmanlarının yok edilmeleri onuruna. Sonra yargıçlara dönerek devam etti. Sizden Amorilerin kralı Sihon'u yargılamanızı rica ediyorum. Kararınızı sadece Tanrı iradesinin bilinci yönlendirmelidir. Halkımız ondan Tanrı'nın kendilerine vaat ettiği topraklara gidebilmek için barış içinde ülkesinden geçebilme izni istedi. Reddetti ve bize saldırmak için askerlerini gönderdi. Bunu haklı gösterecek hiçbir nedeni yoktu. Ne Hitit korkusu, ne Mısır tehdidi. Sihon, pek çok zorbayı savaşa yönelten kişisel hırsa yenilmişti. 105 yiğit insanımız bizi savunmak için öldü ve bence tüm Amorilerin kanı onların intikamını almaya yetmez. Kararınızı verin. Hükmünüz ne olursa olsun kabul etmeye hazırım. Yargıçlar bir kez daha yakalanan adama baktılar. Bir insanın yüzünden ne okunabilir? Çok az şey. Ne acımasızlık, ne de gönül güzelliği. Yüzün rengini değiştirir, cimrilik ya da cömertlik burnun büyüklüğüne ya da alnın biçimine damgasını vurmaz. Tanrı sevgisini ya da inançsızlığı gözlerden okuyamazsınız. Kötü bakışlı dindar adamlar olduğu gibi pırıl pırıl gözlerle bakan caniler vardır. Burada önlerinde duran 40 yaşlarında bir adamdı. Hafif göbek başlangıcına rağmen düzgün ve sağlıklı bir beden, koyu renk, bakımlı saç, sakal ve hiç de çirkin sayılmayacak bir yüz. Ülkesinin kralıydı. Yani gücün ve zenginliğin birlikte var olmasını doğanın emri gibi kabullenen ve çıkarlarına en uygun dünya düzenini ahlak belleyen insanların başı. Aşağı yukarı bir vahşi hayvanın ruhsal portresi. Apiru kalabalığından ürkmüş ve bu evsiz barksız, otsuz ocaksız insanların çok fazla direnemeyeceklerini düşünmüştü. Belki yanlarında pek çok altın ve gümüş taşıdıklarını da duymuştu. Saldırmak için mükemmel bir neden. Hesabında yanılmış ve kaybetmişti. Hakkında insancıl davranılması gerektiği düşünülebilir. Onun yoksul ve yüreği minnettarlıkla dolu olarak çıkıp gitmesine izin verilebilirdi. Ama o zaman vahşi hayvanın öteki vahşi hayvanlarla birleşmesi ve bir daha sefere çok daha tehlikeli olması riski göze alınmış olurdu. ''Senin bir tanrın var mı?'' diye sordu yargıçlardan biri. Soru onu hazırlıksız yakalamıştı ya da kendi sarayında tutsak olarak bulunmanın şaşkınlığı içindeydi hala. Cevabı biraz geç geldi. ''Halkımın tanrısı Baal'dir.'' dedi. ''Senin tanrın insanlarına acımasızlığı mı öğütlüyor?'' Daha da fazla şaşırmış göründü Sihon. Kaşlarını kaldırarak cevap verdi. ''Hayır, o hayatın ve bereketin tanrısıdır. Ordularını hiç sebepsiz hayat ve bereket adına mı bize saldırmaya gönderdin?'' ''Bir kral fethetmek zorundadır.'' ''Firavun'' diye düşündüm Oz. ''İşte, sen kendin fethedildin.'' dedi Yeşu. İlk kez söze karışarak. ''Yani sen demek istiyorsun ki bir kral rastladığı bütün yabancıları öldürmek zorundadır, öyle mi?'' diye sordu başka bir yargıç. ''Bir kral sadece kendi halkının kralıdır.'' Yargıçlar keyifsiz yüzlerle başlarını salladılar. Sonra kısa bir süre alçak sesle birbirleriyle konuştular. Sonra şefleri, yargıç Guni, Sihon'a döndü. ''Sen bir insan. Tanrı'nın yarattığı bütün insanlar gibi bir insan olabilirdin. Ama kendi iradenle yenilmiş bir kral oldun. Biz sana, senin kendi yasanı uyguluyor ve seni ölüme mahkum ediyoruz. Yasa olmadan adalet olmaz ve bütün yasalar tanrılardan gelir,'' demişti Kral Seti. Mos'la ilk baş başa konuşmasında. Neden Ramses babasının yolundan gitmemişti? Neden iyiliğin yasasını çiğnemişti? ''Götürün,'' dedi Mos askerlere. Sihon bir şey söyleyecek gibi oldu. Vazgeçti. Merdiven boşluğunda kayboldu. İnsanlar bir an sessiz kaldılar. Mos gözlerini kaldırdı, yıldızlarıyla ışıl ışıl parıldayan gökyüzüne baktı ve gözyaşlarını tutamadı. "Tanrım," diye mırıldandı. "Lütfen, lütfen bu insanlar sesini duysun." Gershom dehşete kapılmıştı. Babasıyla birlikte katıldığı bu ilk şölende aynı anda Tanrı'nın ve insanoğlunun adaletiyle yüz yüze gelmişti. Stito kadehleri doldurdu ve yargıçlar da bakışlarını göğe kaldırdılar. Ola ki hiç gökyüzüne bakmamışlardı. Daha doğrusu böyle bakmamışlardı. Bir zafer gecesinde, halklarının ilk zaferinin gecesinde kum tanecikleri gibi serpilmiş elmaslar. Uzun uzun baktılar, içmeyi bile unutarak. Sonra hizmetçiler ilk yemek tabaklarını getirdi. Kişnişli kızarmış koyun, biberli yulaf çorbası, buğday ve üzümle doldurulmuş güvercin ve susamlı ekmek. Sihon'un kesik başı kendi sarayının tozlu zeminine düştüğü sırada yemek başlamıştı. Ziyafet keşif yolculuğundan gelenlerin Kenan'dan getirdiğine benzeyen taze üzüm salkımlarıyla sona ermek üzereyken şarkı söyleyip dans edenlerin neşeli sesleri çatıya kadar yükseldi. Yeşu kalktı gitti, eğilip aşağı baktı. Geri dönüp yerine otururken "Askerler zaferlerini kutluyor," dedi. "Mutluluğun da dereceleri vardır," dedi Moz. Sonra kalkarken Yeşu'ya baktı. "Bu akşam çok güzel uyumanı istiyorum," dedi ona. "Yarın bütün Moab ülkesinde durumumuzu güçlendirmek için harekete geçeceksin." 16. ayrım sonu, sayfa 291.